Ayrım 17, sayfa 217. Sonunda gerekli metaneti toplayabildiğinde erkeğin odasına gitti. Raşit bir sigara yaktı. Neden olmasın dedi. Meryem hemen o anda yenildiğini anladı. Adamın her şeyi yaslayacağını, ima edilen şeye şaşırmış, hatta belki de öfkelenmiş gibi yapacağını sanmış, daha doğrusu ummuştu. O zaman üstünlüğü ele geçirebilirdi. Onu utandırmayı başarabilirdi. Oysa bu sakin kabulleniş, bu doğal, heyecansız tavır Meryem'in diklenme hakkını elinden alıvermişti. Otur dedi Raşit. Yatağına uzanmış, sırtını duvara dayamıştı. Kalın, uzun bacakları şilteye yayılmıştı. Bayılıp başını filan yarmadan otur bir yere. Meryem yatağın yanındaki iskemleye yığılırcasına çöktü. Şükür tablasını verir misin dedi adam. Uysal uysal verdi. Raşit şimdi 60'ında olmalıydı, belki biraz daha. Her ne kadar tam yaşını kendisi bilmese de. Saçları ağarmıştı ama eskisi kadar gür, sertti. Göz kapaklarında bir sarkma vardı. Boynunun derisi buruşmuş, kırışmıştı. Yanakları da eskisi kadar gergin sayılmazdı. Sabahları belinde hafif bir bükülme göze çarpıyordu. Ama geniş omuzları, iri kıyım bedeni, güçlü elleri, odaya kendisinden önce giren iri göbeği yerli yerindeydi. Genel olarak Meryem, onun yıllara kendisinden çok daha iyi direndiğini görebiliyordu. Bu durumu meşrulaştırmamız gerekiyordu adam. Şimdi kül tablasını göbeğine yerleştirirken. Dudakları haylaz bir büzülmeyle uzadı. Yoksa laf çıkar. Genç, bekar bir kadının bizimle yaşaması yakışık almıyor. Adım lekelenebilir. Onunki de, hatta seninki de. 18 yıl dedi Meryem. Bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Hiçbir şey, şimdi istiyorum. Adam dumanı içine çekti, yavaş yavaş saldı. Önerdiğin şey buysa, burada böyle kalamaz. Onu beslemeyi, giydirmeyi, barındırmayı sürdüremem. Ben Kızılhaç değilim Meryem. Ama bu, ne varmış bunda? Ne? Çok mu genç buluyorsun? 14'ünde. Artık çocuk sayılmaz. Sen 15'tin, unuttun mu? Annem beni doğurduğunda 14 yaşındaymış. Evlendiğinde 13. Ben bunu istemiyorum diye kekeledi Meryem. Duyduğu içerlemeden, çaresizlikten dili tutulmuşçasına. Karar sana ait değil. Onunla bana ait. Çok yaşlıyım. O çok genç. Sen çok yaşlısın. Saçmalıyorsun. Çok yaşlıyım. Bu yaştan sonra bana bunu yapamazsın. Dedi Meryem. Elbisesini avuçlamış, öyle bir sıkıyordu ki elleri titriyordu. Beni bunca yıldan sonra bir enba yapamazsın. Bu kadar dramatikleştirme. Gayet yaygın bir şey. Sen de biliyorsun. 3-4 karılı arkadaşlarım var. Senin baban da 3 karılıydı. Ayrıca benim şu anda yaptığım şeyi pek çok erkek yıllar önce yapardı. Doğru söylediğimi sen de biliyorsun. İzin vermeyeceğim. Bunun üzerine Raşit acı acı gülümsedi. Bir seçenek daha var dedi. Bir topuğunu öteki ayağının nasırlı topuğuyla kaşırken. Çekip gidebilir. Yoluna dikilecek değilim. Ama fazla uzaklaşabileceğini sanmam. Aç susuz, cebinde tek rupi yok, kurşunlar, roketler havada uçuşuyor. Kaç gün dayanabilir dersin? Kaçırılmadan, ırzına geçilmeden, boğazı kesilip bir hendeye atılmadan. Ya da üçü birden. Öksürdü, arkasındaki yastığı düzeltti. Sokaklar çok gaddar Meryem, inan bana. Her köşeyi kan emiciler, haydutlar tutmuş. Hiçbir şansı olamaz, hem de hiç. Ama diyelim ki bir mucize oldu ve Peşaver'e ulaştı. Ya sonra, o mülteci kampları ne halde, haberin var mı? Bir duman sütununun ardından kadını süzdü. İnsanlar karton parçalarının altında yaşıyor. Verem, dizanteri, açlık, suç. Üstelik daha kış gelmedi. Hele bir soğuk ayaz başlasın, zatürre. Donan, buz kesen insanlar. O kamplar donmuş mezarlıklara dönüşecek. Ama tabii elini fırıldak gibi sağa sola çevirerek şu meşhur Peşaver genelevlerinin birinde güzelce ısınabilir. Duyduğuma göre en parlak devirlerini yaşıyorlarmış. Eh, onun kadar güzel bir kız insana servet kazandırır, öyle değil mi? Kül tablasını başucu sehpasına bıraktı, bacaklarını yatağın kenarından aşırttı. Dinle dedi, daha uzlaşmalı, gönül alıcı bir sesle, zaferi kazanmış biri olarak, biraz alttan almasında sakınca yoktu sanki. Bundan hoşlanmayacağını biliyordum. Seni suçlamıyorum gerçekten ama en iyi çözüm bu, göreceksin. Şöyle düşün Meryem, sana ev işlerinde bir yardımcı veriyorum. Ona da bir barınak, bir yuva ve bir koca. Bugünlerde şu ortamda her kadının bir kocaya ihtiyacı var. Sokaklarda dövünüp duran onca dulu fark etmedin mi? Böyle bir fırsat için birbirlerini öldürürlerdi. İşin aslı bu. Her neyse, büyük bir iyilik yaptığımı söyleyebilirim. Gerçek bir hayırseverlik. Gülümsedi. Benim bakış açımdan bir madalyayı bile hak ediyorum. Daha sonra karanlıkta Meryem kıza aktardı. Uzun bir süre kızın sesi çıkmadı. Sabaha bir yanıt bekliyor dedi Meryem. Sabaha beklemeye gerek yok dedi kız. Cevabım evet. Ertesi gün Leyla yataktan çıkmadı. Raşit başını uzatıp berbere gidiyorum dediğinde o örtünün altındaydı. Akşamüstü eve döndüğünde kız hala yataktaydı. Gelip yeni kestirdiği saçlarını, yeni aldığı krem rengi çizgileri olan lacivert ikinci takım elbisesini, kıza aldığı nikah yüzüğünü gösterdi. Yatağın ucuna ilişti, abartılı, gösterişli hareketlerle kurdeleyi çözdü, kutuyu açtı, zarifçe tuttuğu yüzüğü çıkardı. Meryem'in eski alyansıyla takas ettiğini belirtti. Aldırmaz, inan bana, fark etmez bile. Leyla yatağın öteki ucuna çekildi. Meryem'in alt katta ütü yaptığını, buharın tıslayışını duyabiliyordu. Zaten hiç takmadı ki, dedi Raşit. İstemiyorum, dedi kız cılız bir sesle. Böylesini değil, geri götürmelisin. Geri mi? Adamın yüzünden bir sabırsızlık ifadesi gelip geçti, gülümsedi. Üstüne birazdan nakit vermem gerekti. İşi nasıl? Epeyce. Bu çok daha iyi bir yüzük. 22 ayar altın. Bak ne kadar ağır. Hadi al. Hayır mı? Kutuyu kapadı. Peki ya çiçekler? Güzel olmaz mı? Çiçekleri sever misin? En sevdiğin hangisi? Papatya, lale, leylak. İstemiyor musun? Güzel. Ne işe yaradıklarını ben de anlayamıyorum zaten. Yalnızca düşünmüştüm ki... Neyse, burada Dehmazank'ta tanıdığım bir kadın tercisi var. Yarın gidip düzgün bir elbise ısmarlarız sana. Leyla başını hayır anlamında salladı. Raşit kaşlarını kaldırdı. Bence bir an önce, diye başladı kız. Adam elini onun boynuna dayadı. Leyla elinde olmadan irkildi, geri çekildi. Bu dokunuş, insanın tenini dalayan eski yün bir kazağı, gömleksiz, doğrudan giymekten farksızdı. Evet, bir an önce yapalım bitsin, dedi Leyla. Raşit'in ağzı açıldı, sonra sarı dişlek bir sırıtış yayıldı. Ne kadar da hevesliyiz, dedi. Abdülşerif'in ziyaretinden önce Leyla Pakistan'a gitmeye karar vermişti. Abdülşerif'in getirdiği haberden sonra da kararını değiştirmemişti. Çekip gitmek, buradan uzaklaşmak, her köşe başının bir pusuya dönüştüğü, her dar geçidin yaylı bir kukla gibi karşısına fırlayıveren bir hayaleti gizlediği bu şehirden kaçmak. Tehlikeyi göze almalı, çekip gitmeliydi. Ama birden bu seçenek ortadan kalkıverdi. Her gün yenilenen bulantılarla, kusmalarla mümkün değildi. Dolgunlaşan göğüsleriyle. Ve bütün bu keşmekeşin ortasında her nasılsa ayrımsadığı gibi geciken aybaşısıyla. Kendini bu sığınma kampında tahayyül etti. Çadır kazıklarına bağlanmış binlerce naylon örtünün ısırgan rüzgarda çırpındığı çıplak buz gibi bir arsada. Bu geçici uyduruk çadırlardan birinin altında bebeği gördü. Tarık'ın bebeğini. Şakakları çökmüş, bir deri bir kemik, teni lekeli, mavimsi gri. Minicik bedenin yabancılarla yıkandığını, pis bir paçavraya sarıldığını, rüzgara açık, kas katı toprakta kazılan küçük çukura indirildiğini gördü. Umduğunu bulamayan akbabaların hüsran dolu bakışlarını. Alıp başını nasıl giderdi şimdi? Yaşamına giren insanların bir dökümünü çıkardı. İç karartıcı, kapkara bir liste. Ahmet ve Nur ölü. Hasan'a uzaklarda, Ciddi ölü, anne ölü, babi ölü, şimdi de Tarık. Ama mucizevi bir biçimde eski hayatından bir parça kurtulmuştu işte. Böyle yapayalnız, bir başına kalmadan önceki haliyle eski Leyla ile arasındaki son bağdı o. Tarık'ın bir parçası, kızın içinde hala sağdı. Minicik kollar sürgün vererek, saydam eller çıkararak yaşıyordu. Tarık'tan, eski yaşamından geriye kalan tek şeyi nasıl tehlikeye atardı? Kararını çabucak verdi. Tarık'la seviştikleri günün üstünden 6 hafta geçmişti. Biraz daha geçerse Raşit şüphelenmeye başlardı. Bunun haysiyetsizlik olduğunu biliyordu. Rezilce, fesat, utanılası bir şey. Ve Meryem'e karşı akıl almaz bir haksızlık. Öte yandan içindeki bebek henüz bir duttan daha büyük olmasa da bir annenin yapması gereken fedakarlıkları şimdiden anlamaya başlamıştı Leyla. Ahlaklılık gözden çıkarılacaklar listesindeki maddelerden biriydi yalnızca. Elini karnına bastırdı, gözlerini yumdu. Leyla sessiz töreni bölük bölçük anımsayacaktı. Raşit'in takım elbisesindeki beyaz çizgiler, saç çiftliğinin keskin kokusu, Adem elmasının hemen üstündeki küçük jilet kesiği, yüzüğü kıza takarken tütünden sararmış parmaklarının sert derisi, dolma kalem, yazmıyor, yeni kalem arayışı, nikah akdi, imzalar, adamınki sabit, kendininki titrek, dualar. Aynada Raşit'in kaşlarını makasla kırpıp düzelttiğini ayrımsamak ve odanın bir köşesinde seyreden Meryem. Hoşnutsuzluğuyla dolan boğucu bir hava. Leyla kendini ne kadar zorladıysa da başını kaldırıp daha büyük olan kadının gözlerine bakamadı. O gece erkeğin soğuk çarşaflarının arasında yatarken onun perdeleri kapatışını izledi. kalın parmaklar daha bluzunun düğmelerini uzanmadan, pijamasının uçkurunu çekiştirmeden önce Leyla zangır zangır titremeye başlamıştı bile. Adam heyecanlıydı. Parmakları kendi gömleğinin düğmeleriyle, deri kemeriyle boğuşup duruyordu. Leyla onun sarkık göğüslerini, fırlak göbek deliğini, tam ortasındaki mavi damarı, göğsündeki sık, kırlaşmış kıl yumruklarını, omuzlarını, kollarını açık açık görebildi. Adamın gözlerinin de kendi bedeninde gezindiğini hissedebiliyordu. ''Tanrı yardımcım olsun, galiba sana aşık oldum.'' dedi Raşit. Kız, takırdayan dişlerinin arasından ışığı söndürmesini istedi. Daha sonra onun uyuduğundan emin olunca usulca döşeğin altına önceden gizlediği bıçağı uzandı. Bıçağın ucunu işaret parmağının etli kısmına batırdı. Sonra örtüyü kaldırdı, parmağındaki kanı çarşafa, birlikte yattıkları yere sürdü. Gündüzleri kız üst katta gıcırdayan somyadan, pıtır pıtır ayak seslerinden ibaretti. Banyoda şırıldayan su, yatak odasında bardağa değen kaşığın çıngırtısıydı. Arada bir şöyle bir göründüğü de oluyordu. Meryem'in göz ucuyla seçebildiği bulanık, dalgalanan bir elbise, kollarını kavuşturmuş, basamakları bir çırpıda tırmanan bir leke, topuklara çarptıkça şaplayan sandaletler. Yüz yüze gelmeleri de kaçınılmazdı elbette. Meryem merdivende, dar koridorda, mutfakta, bazen de bahçeden içeriye girerken rastlıyordu ona. Böyle karşılaştıklarında aralarındaki boşluğa tedirgin, beceriksiz bir gerginlik dolu veriyordu. Kız bir iki özür mırıldanır, eteklerini toplar, aceleyle uzaklaşırdı. Meryem onu yandan, çaktırmadan süzer, yanaklarının kızardığını görürdü. Bazen kızdan Raşit'in kokusunu alırdı. Teninden erkeğin tiri, tütünü, cinsel iştahı yayılırdı. Cinsellik çok şükür ki kendi hayatında kapanmış bir sayfaydı. Biteli epeyce olmuştu. Fakat şimdi bile Raşit'in altında geçirdiği o yorucu, tatsız anları düşündükçe midesi kalkar gibi oluyordu. Ancak her iki tarafında el birliğiyle sahnelediği bu kaçınma, uzak durma dansını akşamları sürdürmek mümkün değildi. Raşit bir aile olduklarını söylemişti. Bunu ısrarla yinelemiş, aileler hep birlikte yer demişti. Bu da ne böyle dedi. Parmakları kemikteki eti sıyırırken çatal kaşıklı pantomim nikahtan bir hafta sonra terk edilmişti. Bir çift heykelle mi evlendim ben? Hadi Meryem. Gap bozan, konuş onunla. Seni görgülü terbiyeli bilirdim. Kemiğin iliğini emdikten sonra kıza döndü. Ama onu suçlama. Oldu bitti sessizdir. Aslında Tanrı'nın bir lütfu. Vallahi kişinin söyleyecek fazla sözü yoksa susması evladır. Biz şehirliyiz, seninle ben. Ama o dehati, köy kızı. Hatta köylü bile değil. Hayır, köyün dışında çamurdan yapılma bir kulübede büyümüş. Oraya babası yerleştirmiş bunları. Leyla'ya söyledin mi Meryem harami olduğunu? Evet, haram bir çocuk. Fakat her şeye rağmen meziyetleri olan biridir. Kendin de göreceksin Leyla'cığım. Öncelikle sağlam bünyeli, güçlü kuvvetlidir. Sıkı çalışır, hem de gık demeden. Şöyle söyleyeyim, bir araba olsaydı Volga olurdu. Meryem şimdi 33 yaşındaydı ama şu sözcük harami hala canını yakıyordu. Onu her duyduğunda kendini bir böcek, bir kara fatma gibi hissediyordu. Nana'nın bileğinden tutup çektiği günü anımsadı. Seni küçük sakar harami. Katlandığım onca şeyin ödülü bu işte. Aile yadigarlarını kıran sakar bir harami. Sen dedi Raşit kıza, sense bir benz olurdun. Yepyeni, birinci sınıf, gıcır gıcır bir benz. Vay vay. Ama yağlı işaret parmağını kaldırdı. İnsan bir benze bayağı özen göstermeli. Güzelliğine ve işçiliğine duyduğu saygıdan. Anlıyor musun? Gözü gibi bakmalı. Ah bu araba laflarına bakıp deli olduğumu düşünüyorsundur. Divane olduğumu. Sizin otomobil olduğunuzu söylemiyorum elbette. Yalnızca bir noktayı vurguluyorum. Bir sonraki noktayı vurgulamak içinse yaptığı pirinç topunu gerisin geri tabağına bıraktı. Ciddi, düşünceli bir yüzle önüne bakarken ellerini tabağın üzerine sarkıtmıştı. Bırakın şehitleri, ölünün bile arkasından konuşulmaz, biliyorum. Şimdi söyleyeceğim şey, amacım kesinlikle hürmetsizlik değil, bilmeni isterim. Ama bazı çekincelerim var, yani ebeveyninin, Allah onları affetsin, mekanları cennet olsun, sana olan tutumu, sana gösterdikleri hoşgörü konusunda, kusura bakma. Kızın burada Raşit'e fırlattığı buz gibi nefret dolu bakış, Meryem'in gözünden kaçmadı. Ama adam önüne bakıyordu. Her neyse, söylemeye çalıştığım şu ki, ben artık kocanım. Sağ senin değil, hepimizin onurunu korumak, evet, nang ve namusumuzu kollamak benim görevim. Bu sorumluluk kocaya aittir. Onunla ben ilgilenirim. Sen dert etme. Sana gelince sen bir kraliçe, bir melikesin. Bu evde senin sarayın. Bir şey istediğinde Meryem'e söylemen yeter. Yerine getirecektir. Öyle değil mi Meryem? Canın bir şey çektiğinde de. Söyle, ben alır getiririm sana. İşte ben böyle bir kocayım. Karşılığında tek istediğimse, gayet basit bir şey. Yanında ben olmadan bu evden dışarıya adım atmamanı istiyorum. Hepsi bu. Basit değil mi? Ben yoksam, sen de acilen bir şeye gereksiniyorsan, yani gerçekten ihtiyaç duyuyorsan ve beni bekleyemeyeceksen, o zaman Meryem'i gönderip aldırırsın. Anlaşıldı mı? Buradaki çelişkiyi fark ettin eminim. İnsan Volga ile benzi aynı şekilde kullanmaz. Bu aptallık olur, öyle değil mi? Bir arzum daha var. O da benimle sokağa çıkarken burka giymen. Senin iyiliğin için elbette, korunman için. En iyisi bu. Bu kenti gözü dönmüş ahlaksızlar bastı. Öylesine rezil herifler ki evli bir kadına bile sataşmaktan çekinmezler. Evet, hepsi bu kadar. Öksürdü. Şöyle diyeyim, ben yokken Meryem gözüm kulağım olacak. Meryem'e anlık bir bakış fırlattı. Şakağa inen demir ökçeli bir tekme kadar sertti. Güvenmediğim için değil, tam tersine. Açık konuşmak gerekirse senin yaşından kat be kat olgun ve akıllı buluyorum. Ama yine de genç bir kadınsın Leyla Can. Doktor Elcivan, genç kadınlar bazen çok tarihi seçimler yapabilir. Yanlış yola sevk edilebilirler. Her neyse, bundan Meryem sorumlu olacak. Ve eğer bir hata yapılırsa... Sürdükçe sürdü Raşit'in buyrukları. Talepleri üzerlerine Kabil'i döven roketler gibi yağarken Meryem göz ucuyla kızı izledi. Bir gün oturma odasında Raşit'in bahçedeki çamaşır ipinden topladığı gömleklerini katlamaktaydı. Kızın ne zamandır orada dikildiğini bilemiyordu. Bir gömleği alıp arkasını dönünce kapının eşiğinde durduğunu gördü. Ellerinin arasında bir bardak çay. "Seni korkutmak istemedim," dedi kız. "Özür dilerim." Meryem ona bakmakla yetindi. Güneş kızın yüzüne vuruyordu. İri yeşil gözlerini, pürüzsüz alnına, çıkık elmacık kemiklerini ve Meryem'in cılız, anlamsız kaşlarının yanından bile geçemeyeceği biçimli gür kaşlarına. Henüz taranmamış sarı saçları ortadan ayrıktı. Meryem onun fincanı sımsıkı tutuşundan, kasılmış omuzlarından gergin olduğunu görebiliyordu. Yatakta uzunca bir süre oturup cesaret topladığını tahmin etti. "Yapraklar sararıyor," dedi kız dostane bir tavırla. "Fark ettin mi? Sonbahar en sevdiğim mevsimdir. İnsanlar bahçede yaprak yakarken çıkan kokuya bayılırım. Annem en çok baharı severdi. Annemi tanır mıydın?" "Pek sayılmaz." Kız bir elini kulağının arkasına götürdü. "Efendim?" Meryem sesini yükseltti. "Hayır," dedim. "Anneni iyi tanımazdım." "Ya, bir şey mi istiyorsun?" "Meryemcan, ben yani geçen akşam söyledikleri..." "Ben de bu konuda seninle konuşmak istiyordum," diye araya girdi Meryem. "Evet, lütfen," dedi kız içtenlikle, adeta hevesle. Öne doğru bir adım attı. Rahatlamış görünüyordu. Dışarıda bir sarı asma kuşu çakıyordu. Biri bir el arabası çekiyordu. Meryem, menteşelerin gıcırtısını, yere çarptıkça hoplayan demir tekerlerin takırtısını duyabiliyordu. Çok da uzaktan gelmeyen bir silah sesi duyuldu. Önce tek bir atış, ardından üç el daha, sonra sessizlik. "Senin hizmetçin olmayacağım," dedi Meryem. "Olmayacağım." Kız irkildi. "Hayır, tabii ki olmayacaksın. Sen bir saray melikesi, bense bir dehati olabilirim. Ama senden emir almayacağım. Ona şikayet edebilirsin. O da gırtlağıma yapışabilir. Yine de yapmayacağım. Duyuyor musun? Hizmetçin olmayacağım." "Hayır, böyle bir şey zaten... Ayrıca güzelliğini kullanarak beni başından atabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Buraya ilk ben geldim. Kapı dışarı edilmeyeceğim. Beni sokağa atmana izin vermeyeceğim." "Bunu istemiyorum ki," dedi kız cılız bir sesle. "Hem gördüğüm kadarıyla yaraların iyileşti. Ev işlerine yardım etmeye başlayabilirsin." Kız başını hızlı hızlı sallıyordu. Yere biraz çay döküldü ama o fark etmedi. "Evet, yanına gelmemin bir nedeni de buydu. Bana baktığın için teşekkür etmek." "Keşke yapmasaymışım," diye yapıştırdı Meryem. "Dönüp kocamı çalacağını bilseydim seni elimle beslemez, yıkamaz, iyileştirmezdim." "Çalmak mı?" "Yemeği yapar, bulaşıkları yıkarım. Sen de çamaşırları silip süpürmeyi halledersin. Kalanını sırayla yaparız. Bir şey daha. Arkadaşlığını istemiyorum. Eksik olsun. Tek isteğim yalnız kalmak. Beni kendi halime bırak, ben de seni. Ancak böyle geçinip gidebiliriz. Kurallar böyle." Konuşması bittiğinde yüreği deli gibi atıyordu. Ağzı kurumuştu. Meryem daha önce hiç bu tarzda konuşmamış, arzusunu böylesine güçlü beyan etmemişti. Sergilediği tavra sevinmesi gerekirdi fakat kızın gözlerinin yaşla dolduğunu, suratının düştüğünü görünce bu patlamanın verdiği doyumu pek yavan, hatta nedense yanlış buldu. Gömlekleri kıza uzattı. "Bunları almaraya koy, dolaba değil. Beyazları en üst çekmecede, gerisini ortada çorapların yanında ister." Kız fincanı yere bıraktı, ellerini gömlekleri uzattı, avuçlar yukarı bakacak şekilde. "Bütün bunlar için çok üzgünüm," dedi hırıltılı bir sesle. "İyi edersin," dedi Meryem. "Üzül zaten.